Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Esven 1399, Hicri Kameri 9 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 24 Şubat 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Suriye'de işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayet, dinleyicilerle baş başa ve yaşam anahtarlarını dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam İnkılabı rehberi, devrim ülke gençliğinin göğsüne temel konularda rol oynama alametini koydu dedi. Zarif, İsrail'in bölgenin tek atom bombası tesisi olan Dimona'yı genişletmek doğrultusunda söyledi. Irakçı nükleer anlaşmada İran'ın iyi niyetini kimsenin sorgulayamayacağını bildirdi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu durağına çevirdi. Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteriler yeniden başladı. Biden, Texas'ta büyük felaket ilan etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberinin ofis sitesinin haberine göre Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Avrupa'daki Öğrenciler İslami Dernekler Birliği'nin 55. toplantısına hitaben mesajında, devrim ülke gençlerinin göğsüne temel konularda rol oynamayı işlediğini belirtti. Ayetullah Hamenei'nin Avrupa'daki öğrenci işleri temsilcisi Hüccetül İslam Ahmet Vaizi'nin sanal olarak yapılan bu toplantıda okuduğu mesajda şu ifadelere yer verildi. Allah'ın adıyla, sevgili öğrenciler, gençliğin ülkenin kalkınmasındaki rolü ve geleceğini garanti altına almasının önemi her geçen gün daha da ortaya çıkmaktadır. Genel korona felaketi de bu konuyu bir kez daha kanıtladı. Gençlerin bu konudaki coşkusu, motivasyonu ve coşkulu umudu, ülkedeki diğer birçok konu gibi bilimsel ve pratik açılmalara yol açtı. Bu ülkenin şerefli gençliğinin göğsüne temel konularda rol oynama damgasını vuran İslam devriminin en büyük onurlarından biridir. Sevgili öğrenciler, sizden yetkinizde olan bu kıymetli fırsatta kendinizi olabildiğince ilmi, dini ve ahlaki yeteneklerle süsleyip rol oynamaya hazır olmanız beklenmektedir ve İslam Dernekleri Birliği'nin bu konuda daha ağır ve tabii daha onurlu bir görevi vardır. Esselamu Aleyküm, Seyyid Ali Hamenei, 20 Şubat 2021.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail bölgedeki tek atom bombası tesisi olan Dimona'yı genişletiyor ifadesini kullandı. Kendi mesajında Amerikan Başkanı Biden, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Twitter hesaplarına değinen Zarif, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in isminden de bahsetti Zarif, Amerikan Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Boris Johnson, Macron, Merkel, çok endişeli misiniz? Endişeli misiniz? Biraz bile yorum yapmak sizin için gerçekten önemli mi? Ben de öyle düşünmüştüm diye vurguladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih ile görüşmek üzere dün gece Tahran'a geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalbendi ve İran'ın Ajans Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi tarafından karşılandı. Bu arada Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihal Ulyanov attığı tweet'te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'daki ajans denetim faaliyetlerinin parametrelerini belirlemek için Tahran'a gelecek dedi. Ulyanov her iki tarafa da başarılı müzakereler diliyoruz dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih'i de Fars Haber Ajansı'na verdiği bir röportajda bugün Rafael Grossi ile gerçekleştirilecek toplantıda iki taraf arasındaki işbirliği ve koruma önlemleri anlaşmasının çerçevesinde ajansın değerlendirmelerini ele alınacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı İran'ın nükleer anlaşmaya olan iyi niyetini kimsenin sorgulayamayacağını vurgulayarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 15 raporunun İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını ispatladığını söyledi. İran televizyonundan Kanal 1'de Bir Bakış adlı programda konuşan Seyit Abbas Erakçı, İran'ın attığı adımlara ve nükleer anlaşmayla ilgili Avrupa ülkelerinin Tahran'ın diplomasiyi tehlikeye attığına dair iddialarına işaretle Avrupalıların kesinlikle böyle bir açıklamada bulunacak konumda olmadıklarını söyledi. Seyit Abbas Erakçı, nükleer anlaşma hala hayattaysa bunun sebebi İran'ın siyasetleridir ve Avrupalılar Güvenlik Konseyi'nde snapback bağlamında Amerika'ya karşı çıkmak dışında nükleer anlaşmaya korumada hiçbir rol oynamamışlardır dedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı İran'ın ek protokolün uygulanmasını askıya alma kararına da atıfta bulunarak şöyle dedi. İran'ın 23 Şubat'taki eyleminin nükleer anlaşmadan çekilme manasına gelmemektedir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin İran'ı terk etmeleri gerektiği yorumda doğru değil. Sadece denetimler azaltılacak. Irakçı Amerikalı yetkililerin İran'la 5+1 grubu şeklinde müzakerelere ilişkin son açıklamalarında da işaretli Amerika'nın yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmaya dönmesi konu dışıdır dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın görüşüne göre Amerika'nın nükleer anlaşmaya ancak yaptırımları kaldırdığında tekrar bir parçası ve üyesi olur. Eğer Amerika yaptırımları kaldırır ve nükleer anlaşmaya dönerse biz de ona göre olumlu adımlar atarız dedi.
İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı faaliyete geçen Behman radar sisteminin tüm konvansiyonel uçak ve uçuş yapan araçları tespit edip tanımlayabildiğini söyledi. Tuğgeneral Ali Rıza Sabbahi Ferd dün Ordu Hava Savunması Kendine Yeterlik Cihat ve Araştırma Teşkilatı'nın yeni kazanımlarının tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, üretimde sıçrama yılı olarak tanımlanan bu yılda Ordu Hava Savunma Birimi kendi yerli gücü ve genç bilim adamları sayesinde 20'den fazla proje tasarlayıp uyguladı dedi. İranlı askeri yetkili kamuoyuna açıklayabileceğimiz projeler halka ve medyaya tanıtıldı ve kamuoyuna açıklanamayan bir kısmı ise hava savunma kuvvetlerine ülke savunmasının gizli katmanları olarak saklıdır dedi. İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı orduya çıkan projelerden biri de, ortaya çıkan projelerden biri de dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen ve çığ radar sisteminin özelliklerinden biri olan çığ radar sistemidir dedi. Emir Sabahi Fard, bir sonraki plan tüm savaş alanlarında sel ve deprem gibi kritik durumlarda bulunacak ve görevini otomatik olarak yerine getirecek mobil bir ameliyathane dedi.
İran Narkotikli Mücadele Kurumu Genel Sekreteri İran toprakları kanalıyla Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde geçişinin azaldığını duyurdu. İskender Mumini dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti narkotikle mücadelede ön saflarda yer alıyor ve bölgesi alanda Afganistan ve Pakistan'la birlikte Afganistan'daki ekim modelini değiştirmek için uluslararası arenada üçlü bir girişim başlattık. Uluslararası çapta sağlık ekipmanı ve röntgen makineleri gibi yardımlar yapıldı ancak bu yardım İran'ın uyuşturucuyla mücadele için çok sayıda önlem almasına karşın yeterli değil dedi. İskender Mümini, Afganistan'da sentetik uyuşturucu üretimindeki artışa işaretli. Afganistan'da sentetik uyuşturucu üretimi Amerika'nın desteğiyle yapılıyor ve üretimi %100 arttı. Bu ürünlerin son hedefi de Avrupa ülkelerine ulaştırılmasıdır ama henüz bu duruma karşı ciddi bir önlem alınamadı dedi. Mümini, uyuşturucu maddenin İran'a girişine karşı verilen mücadeleye de değinerek, İran'ın vermiş olduğu kararlı mücadele sayesinde uyuşturucu maddenin diğer ülkelere transiti de önemli ölçüde azaldı dedi.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin nüfusu 84 milyona yaklaşmakla birlikte nüfus artış hızımızın yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu kaygı verici bir durumdur dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. olan kongresine konuştu. Erdoğan konuşmasında birçok konuya değinirken, birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar eder. Biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yere getirmenin gayreti içinde olduk. Ülkemizde yıllarca köhne bir zihniyet başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadı, kamuda istihdam edilmelerini engelledi dedi. Erdoğan, Batı'da ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır derken, hükümetlerimiz döneminde kadınlarımıza yönelik hizmetlerimizin odağında hep aile yer almıştır. Kadının sarıp sarmaladığı veya sarmaladığı şefkati ve dirayetiyle kucaklamadığı bir ailenin dağılıp gitmesi kaçınılmazdır. Batı'da ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Televizyonuyla, filmiyle, müziğiyle, internetiyle ve nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor, dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı, gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde 2020 nüfus istatistiklerimiz yayınlandı. Ülkemizin nüfusu 84 milyona yaklaşmakla birlikte nüfus artış hızımız yarı yarıya düştüğünü gördük. Nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş öyle parayla pulla olmaz, aileyle sahip çıkmaktan geçiyor dedi.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken kredi notu görünümünü negatiften durağına çevirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı ve ortodoks bir politikaya dönüşünün 2020'de düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edildi. Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk lirası Kasım ayı başından bu yana dolar karşısında %18 değer kazandı. Açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasında sadeleşmeye gittiği anımsatılarak yatırımcı duyarlılığı ve yerel aktörlerdeki değişimin Türk lirasının önemli ölçüde değer kazanmasına, risk priminin düşmesine ve bazı net sermaye girişine yol açtığı aktarıldı.
Türkiye'de COVID-19 salgınına karşı önleyici tedbirler geçtiğimiz yıl on binlerce mağaza ve şirketin kapanmasına ve iflasına neden oldu. Muhabirimizin Ankara'dan verdiği habere göre Türkiye Ticaret Bakanlığı, muhalefet milletvekillerinin sorularına verdiği cevapta 2020 yılında Türkiye'de 99.588 mağaza ve 40.735 şirketin kapandığına dair istatistikler yayınladı. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da salgının ciddiyetine göre kararların yerel yetkililerce verilmesi yöntemiyle ülkeyi kademeli olarak normale döndürmeyi planlıyor.
Türkiye'de son 24 saatte 7857 yeni vaka tespit edildi. 635 hasta belirlendi. 80 kişi de vefat etti. Türkiye günlük koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Son 24 saatte 118.911 COVID-19 testi yapıldı. 7857 kişinin testi pozitif çıktı. 80 kişi yaşamını kaybetti. Son 24 saatte 7210 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.518.758'e yükseldi.
Dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı bir önlem olarak aşı çalışmaları devam ederken 31 ülke şimdiye kadar Rus Sputnik V aşısını onayladı. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya doğrudan yatırım fonu cumartesi günü yayınladığı bildiride Ghana Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsüyle mücadele için Rus aşısı olarak Sputnik V'yi onayladığını bildirdi.
Dağlı Karabağ'da Azerbaycan Cumhuriyeti karşısında ağır yenilgi almakla suçlanan Ermenistan Başbakanı Paşinyan karşıtı gösteriler yeniden başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Özgürlük Meydanı'nda bir kez daha toplanan binlerce muhalif Paşinyan'ın istifasını istedi. Geçen hafta Birleşik Muhalefet Kanadı'nın başbakan adayı Vazgen Manukyan Özgürlük Meydanı'nı Anavatanı Kurtarma Hareketi'nin karargahı olarak tanımlamış ve bir sonraki kapsamlı mitingi 29 Şubat'ta yapacaklarını duyurmuştu.
Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad En-Nahale, Arap rejimlerinin Amerika kontrolünde terör rejimi İsrail ile ilişkileri normalleştirmelerini İslam ümmetinin din ve tarihine karşı bir komplo olarak nitelendirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Ziyad En-Nahale, işgalci İsrail rejimiyle ilişkileri normalleşmesine karşı müttefikler konferansında Arap ülkeleriyle Siyonist rejim arasındaki ilişkilerin son zamanlardaki normalleşme dalgasının ırkçı İsrail'in gerçekte direnişi frenleme girişimi olduğunu söyledi.
Haber kaynakları dün gece Suriye'nin kuzeyindeki Halep eyaletinin Sejo kasabasında bomba yerleştirilmiş bir araçta infilak meydana geldiğini bildirdi. Suriye'nin Halep iline bağlı Azez eteklerindeki Sejo kasabası Türk ordusu ve onun desindeki terörist grupların işgalinde bulunuyor.
Irak kaynakları cumartesi gecesi Irak'ın Selahaddin eyaletinde Amerika terörist güçlerine ev sahipliği yapan Elbeled hava üssüne roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Irak Sabir'in haber kanalı üsse 3 roketin isabet ettiğini belirtti. Sabir'in haber kanalı saldırıyla ilgili daha fazla ayrıntı veya muhtemel kayıplarla ilgili bilgi vermedi. Elbeled askeri üssü Irak'ın başkenti Bağdat'ın 60 kilometre kuzeyinde bulunan Irak'ın en büyük hava üssüdür.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi, Fransa hükümetini İslam karşıtı siyasetleri için eleştirdi. İrna'ya göre dün İslamabad'da düzenlenen Uluslararası Din Özgürlüğü ve Azınlık Hakları Konferansı'nda konuşan Alevi, Fransa Ulusal Meclisi'nde İslam düşmanlığı yönünde tasarının onaylanmasını eleştirdi ve Paris'in İslam karşıtlığı ve nefret yerine halkın birliği için adım atması gerektiği çağrısında bulundu.
Ve Amerika Başkanı Joe Biden yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Texas eyaletinde büyük felaket ilan etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'in şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek olmak için büyük felaket ilan ederek eyalet ve yerel kurtarma çabalarını desteklemek için federal yardım emri verdiği belirtildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Ermenistan ticari ilişkilerinde yeni gelişmeler başlığını taşıyor. Müzik İran İslam Cumhuriyeti ve Ermenistan ekonomik ve ticari işbirlikleri geliştirme ve artırma bağlamında ilk adımlarını sağlam ve yapıcı şekilde atıyorlar. Bu doğrultuda Ermenistan'da İranlı bilgi tabanlı şirketlerin fuarının düzenlendiği sırada Ermenistan başkenti Erivan'da İran Yatırımcılık ve İhracat Merkezi kurularak hizmete girdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan Büyükelçisi Abbas Zuhuri, İran Yatırımcılık ve İhracat Merkezi'nin açılış törenini yaptığı konuşmada bu merkezin açılışını yapmaktan güdülen asıl amacın İran'da üretilen ürünlerin Ermenistan'da tanıtılmasıdır dedi. Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olması büyük önem taşıyor. Avrasya Ekonomik Birliği ise İran'ın da aralarında olan bölge ve dünyanın birçok ülkesinin üyeliğine başvuracak ölçüde önemli bir organizasyondur. Avrasya Ekonomik Birliği'nin dünya ülkeleriyle ticaret hacmi yıllık olarak 850 milyar dolar kadardır. Bu rakamdan 331 milyar doları ise ithalat ile alakalıdır. İran'ın bu rakamdan payı ise 2,5 milyar dolar kadardır. Bunun 1 milyar 600 milyon doları ithalat, 800 milyon doları da Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkelere ihracattan oluşuyor. Avrasya Ekonomik Birliği'nin İran'a yaptığı ihracatın en az %80 kadarı tarım ürünleri ve özellikle de tahıllardan oluşmaktadır. İran'ın Avrasya Birliği'ne yaptığı ihracatın %68'i tarım ürünleri, özellikle meyve ve kuru yemişten oluşuyor. Bu hususta İran, bilgi tabanlı ekonomik kültür oluşturma ve yumuşak ve yaratıcı sanayileri geliştirme kurumu sekreteri Perviz Kerem'i bilgi tabanlı şirketler alanında uzman olan bir isim olarak Avrasya pazarlarının büyük kapasitelerine dayanarak şöyle bir açıklamada bulundu. Avrasya özellikle de bilgi tabanlı İranlı ürünler için önemli bir pazar sayılıyor. İran ve Ermenistan arasındaki mevcut siyasi, iktisadi ve kültürel ortaklıklar ve ilişkilerde Ermenistan'a ihracatın arttırılması açısından önemli bir fırsat sunulmaktadır. İran, Ermenistan'ı Avrasya pazarına açılmak için kapı gibi görebilir. Böyle bir ortamda kuşkusuz Avrasya Ekonomik Birliği ile imzalanan tercihli ticaret anlaşmasının uygulanması, bu birliğe üye ülkeler ile serbest ticareti eskiye nazaran daha da kolaylaştırabilir. Bu bağlamda İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki işbirliğinin öneminden dolayı İran ve Avrasya Diplomasi Konferansı, İran-Fars Körfezi Çalışmaları Enstitüsü'nün katılımıyla ve İran-Rusya, İran-Kazakistan ve İran-Ermenistan Ticaret Odalarının işbirliğiyle Tahran Ticaret Odası'nın inisiyatifiyle düzenlendi. Bu etkinlik Ocak ayında Tahran'da düzenlendi. Bu etkinlikte iki taraf arasındaki ticari ilişkileri arttırmanın gereklilikleri ve yolları ele alınarak mevcut zorluklar, engellerin ve sorunların aşılmasına ve ticaretin mümkün olduğunca kolaylaştırılmasına yönelik çözümler, özel sektör temsilcileri, devlet makamları ve temsilcilerin katılımıyla masaya yatırılarak ele alındı. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde Ermenistan ile yaptığı işbirliği ile eş zamanlı olarak Tahran, Bakü ile işbirliğini genişletme fırsatını da kaçırmadı. Geçen Kasım ayında Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeniden inşası sürecinde geniş katılım gösteren İran, Ermenistan ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye paralel olarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nde değerli hizmetler sunmaya çalışıyor. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile eş zamanlı olarak ilişkilerini geliştirmesinin bölgede barışı güçlendirmeye ve Güney Kafkasya'da kalıcı barışı garanti altına alacağına yardımcı olacağı kesindir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak'ta NATO güçlerinin artması konusunda. Batılı ülkelerin 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı işgali ardından bu ülkedeki askeri varlıkları hala sürüyor. Amerika eski başkanı Donald Trump'ın Irak'ta asker sayısını azaltarak 2500'e düşürme yönündeki talimatına rağmen NATO bu ülkede askeri varlığını pekiştirmek peşindedir. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat 2020 Perşembe günü NATO Savunma Bakanları oturumunun ardından ve de Çarşamba ve Perşembe günü NATO üye ülkeleriyle yapılan müzakerelerin ardından Irak'taki askerlerinin 500'den 4000'i arttırılmasına karar verildiğini belirterek, NATO hali hazırda kısıtlı bir şekilde Irak'ta bulunmaktadır. Şimdi de adım adım bu ülkedeki varlığını arttırmaya karar vermiştir, dedi. NATO Genel Sekreteri asker sayısını 8 kata çıkarma nedenini IŞİD terör örgütünün tekrar bu ülkede güçlenmesini engellemek olduğunu iddia etti. NATO'nun bu kararı Irak'a yönelik eski siyasetin tam 180 derece ters yönündedir. IŞİD terör örgütünün yenilgisi, Amerika ve İran arasındaki gerilimlerin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani suikastının ardından artması ve koronavirüs pandemisinin de yayılmasına paralel olarak NATO üye ülkeleri güçlerinin büyük bir bölümünü Irak'tan çıkarırken Iraklı güçlerin eğitim programlarının birçoğunu da durdurmuştu. Ancak mevcutta NATO Savunma Bakanları Amerika'da yeni başkanın gelişi ve yeni siyasetlerini de beraberinde getirmesiyle son toplantıda NATO'nun Irak'taki askeri varlığının 8'e katlanmasına IŞİD ile mücadele bahanesiyle karar verdiler. Halihazırda 500 kadar yabancı askeri güç NATO'nun Iraklı siyah askeri güçleri eğitim programları dahilinde bu ülkede bulunmaktadırlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karşı çıkması yüzünden Amerika'nın Britanya ile beraber Mart 2003'te Irak'a saldırması ve bu ülkeyi işgal etmesi gayrimeşru ve yasa dışı bir girişimdir. Ancak 2004 yılından itibaren NATO'da Amerika ile beraber hareket ederek sözde Irak Silahlı Kuvvetleri'ne danışmanlık yapmakta ve onları eğitmektedir. Irak topraklarında saldırılar ve taarruz operasyonları yapan Amerikalı güçler ve sözde IŞİD ile mücadele uluslararası koalisyonuna rağmen NATO güçlerinin görevi şimdiye dek sırf eğitim, komutanlara yapısal danışmanlıklar sunmak, orduyu ve Irak polisini profesyonelleştirmek olmuştur. Fakat her şeye rağmen Irak'ta Amerikalı güçlerin 2500'e düşürülmesi, ayrıca Amerikalı askeri konvoyları ve Erbil Havalimanı'na yönelik kuşkulu saldırıların artması ile NATO'nun Irak'ta askeri varlığını arttırma üzere yeni bir bahane ve zeminde hazırlanmıştır. Kuşkusuz bu askeri varlık ve NATO'ya bağlı güçlerin Irak'ta artması sırf eğitim amaçlı olmayacaktır ve NATO güçlerinin Amerika'nın askeri olarak yerine geçmeye çalıştığı söylenebilir. Iraklı siyasi analist Abbas El Ardavi bu hususta şöyle diyor. NATO'nun Irak'taki askeri güçlerini 8 kat arttırma kararı işgalciliğin ta kendisidir. Gerçekte NATO güçleri aynı Amerikalı güçleridir. Buna esasen açık ve nettir ki NATO güçlerinin Irak'ta artması Washington'un bu ülkedeki yeni oyunu sayılır. Washington bir başka yöntem sayesinde Irak parlamentosunun yabancı güçleri çıkarma kararını engellemek istiyor. Bu husus gerçekleşirse NATO'nun coğrafi yayılmacılığı da gerçekleşecek ve Avrupa sınırlarının ötesinde yerleşecektir. Aynı zamanda Irak parlamentosunun Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in terör saldırısına uğramasının ardından yabancı güçlerin ülkeden çıkma yönündeki kararın ardından NATO'nun bu girişimi aslında Amerikan güçlerine destek çıkmak ve onun boşluğunu yasa dışı bir şekilde doldurma şeklinde değerlendirilebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Esven 1399, Hicri Kameri 9 Recep 1442 ve Miladi takvimde 21 Şubat 2021 Pazar. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Esven 1362 yılında İran-Irak Savaşı sırasında Hayber Harekatı İslam mücahitleri tarafından başlatıldı. İran'ın güneybatı bölgesinde yer alan Hurul Huveyze'de başlatılan bu harekatta İranlı savaşçılar bölgede vasıcı düşman tarafından oluşturulan mayınlı araziler ve bataklıkları aşarak Basra şehri yakınlarında yer alan petrol kuyularına sahip Mecnun adalarını fethettiler. İslam mücahitleri bu operasyonla birlikte batılı devletlerin Saddam rejimine yaptıkları tüm yardımlara rağmen savaş cephelerinin tartışılmaz galibi olduklarını gösterdiler. 103 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Esven 1296'da İranlı yazar ve şair Edip el-Memalik Farahani vefat etti. Onun söylediği şiirlerinin konusu genelde kendi döneminde İran'daki sosyal yaşam ve siyasi mücadeleler süreciydi. Edip el-Memalik'in Edeb gazetesinin yayınlanması, İran kamuoyunun uyanması ve Gazer şahlarının zulümlerinin ifşa olunmasına katkı sağladı. ...521 yıl önce Kameri 9 Recep 921 tarihinde böyle bir günde Nevidi adı ile ün yapan İranlı büyük tarihçi Abdibek Şirazi İran'ın Şiraz kentinde dünyaya geldi. 479 yıl önce Kameri 9 Recep 963 tarihinde böyle bir günde o dönemin ünlü alimlerinden İzzeddin Seyyid Hüseyin şehit düştü. Seyyid Hüseyin Kameri 906 yılında Lübnan'ın Cebel Amel yöresinde bir köyde dünyaya geldi ve çağının ilimlerini öğrenmeye başladı ve ilim ve irfan alanında yüksek mertebelere nail oldu. Seyyid Hüseyin'in manevi ve dini makamına tahammül edemeyen düşmanları onu Seyda kentinde zehirleyerek şehit etti. 134 yıl önce Kameri 9 Recep 1308 tarihinde böyle bir günde İslam dünyasının büyük Şia alimi Ayetullah Muhammed Hasan Ali Yasin Hakk'a yürüdü. Ayetullah Şeyh Muhammed Hasan Ali Yasin Kameri 1220 yılında Kazımen kentinde dünyaya geldi ve ilk eğitimini burada tamamladıktan sonra bir süre İran'a geldi ve ardından Kerbela kentine giderek burada büyük alimlerden dersler aldı. Ayetullah Ali Yasin 88 yaşına geldiğinde hayata gözlerini yumdu ve Necef kentinde aile mezarlığında toprağa verildi. 21 yıl önce bugün 21 Şubat 2000'de ilk defa Dünya Ana Dili Günü çeşitli ülkelerde anıldı. Bu adlandırma Birleşmiş Milletler Bilimsel, Eğitim ve Kültürel Teşkilatı UNESCO'nun Kasım 1999'da aldığı kararla yapıldı ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu 2008 tarihini Dünya Dilleri Yılı olarak adlandırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Şafak,
Hakkari teröre karşı birleşti.
Cumhuriyet,
Ankara Eczacılar Odası Başkanı Ercanlı, zam gelecek diye ilaç kalmıyor.
Yeni Asya,
acılarımız üzerinden siyasi şov yapılması.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Sertaç Eş, 19 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde muhalefete HDP zorlaması başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa önerisine MHP hariç siyaset hazırlıksız yakalandı. Tartışmanın odağı anayasanın ilk 4 maddesi. Bu konuda AKP önce savruldu, sonra Naci Bostancıoğlu'nun açıklamalarıyla MHP çizgisine yaklaştı. Muhalefet ise dalgalı. Beklenmeyen çıkış Deva Partisi lideri Ali Babacan'dan geldi. Babacan'ın daha sonra geri adım atmasına karşın ortamı oluşursa tartışırız yaklaşımı anayasanın ilk 4 maddesi konusunda duyarlı seçmen kesimince not edildi. Ancak genel hatlarıyla muhalefet safları sıkı tuttu. Yeni anayasa önerisine itibar etmedi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Siyasette ortaya çıkan bu saflaşmanın kökeni Dolmabahçe mütabakatına kadar gidiyor. Erdoğan'ın "O fotoğrafı doğru bulmuyorum" sözleriyle çözüm süreci filan noktalanmıştı. Bu aşamadan sonra ana hatlarıyla Haziran ve Kasım 2015 seçimleri, Güneydoğu'daki Hendek çatışmaları, AKP'de Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan ve başbakanlıktan indirilmesi, FETÖ'nün darbe girişimi gibi olaylar yaşandı. AKP ve MHP'de yaşanan komploları da bu süreçten ayrı düşünmek olası değil. Özetlenen bu süreç, Garay'a yapılan operasyon boyutlarıyla güncel siyaseti etkisi altına almış durumda. Çünkü mağarada PKK tarafından şehit edilenlerin bir bölümü çözüm sürecinin hemen ardından terör örgütü tarafından kaçırılmıştı. Yine terör bağlantısı gerekçesiyle HDP bu parti aracılığıyla da muhalefet hedefte. İktidarın HDP yönelik ince işçiliği seçime yönelik mücadelenin belirleyici boyutunu oluşturacak. Bu bağlamda sorular çok. HDP kapatılır mı? Kapatılırsa zamanlaması ne olur? Hangi isimlere siyasi yasak getirilir? Yerine hazırlanan partiye İYİ Parti ve muhalefetteki diğer sağ partiler nasıl yaklaşır? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok bileşenli ittifakı ayakta, partisini ise bütün tutmaya çalışıyor. Mücadele bu noktaya odaklanmış durumda. Kimse AKP ve MHP'den yeni bir kopma beklemiyor. Akıllarda böyle bir şey yok. Peki bu iki partiden koparak oluşan partilerde yeni bir kopma yaşanır mı? Bu sorunun henüz net bir yanıtı yok. Ancak HDP üzerinden muhalefet partilerine yönelik zorlamalar yoğunlaşacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener sürekli alanda, halkla iç içe. Salgına karşın bu tutumundan vazgeçmiyor, sokağa mutlaka zaman ayırıyor. Ankara'ya çakılı siyaset yapmıyor, bunun olumlu sonuçları siyasi liderliğine yansıyor. Ancak partinin içindeki sıkıntılar da eksik olmuyor. Ümit Özdağ ile ilgili yaşanan tartışmalara yenisi eklendi. Geçen Eylül ayında yapılan parti genel kurulunda bir yönetim kadrosu oluşmuştu. Dışlandığını düşünen Aytun Çıray'ın açıklamaları, Koray Aydın'ın yanıtları arşivde duruyor. Çıray'ın aylar sonra genel başkan başdanışmanı olması partide karşıt sesleri yükseltti. Siyaset kurgulanırken öngörüde bulunmak önemli. İYİ Parti bu noktada yalpaladı.
Kazım Güleç Yüz, 19 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde Boğaziçi Kaynamasın başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kara faciası her şey gibi Boğaziçi krizini de örttü ama camia haftalardır devam eden duruşunu her şeye rağmen koruyor. İktidarın bu yeni emri vaki ve dayatmasına karşı başlarına gelebilecekleri göze alarak muhalefet etme cesaretini gösterebilen akademisyenlerin sayısı da sınırlı ama artıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Üniversitelerden rektörlük düzeyinde kurumsal bir tepki gelmesini zaten hiç kimse beklemiyor. Çünkü bütün rektörler saray kararnamesiyle o göreve getirildi ve bu yüzden seslerini çıkarabilmeleri mümkün değil. 15 ila 20 Temmuz kanun hükmündeki kararnamelerinden biriyle getirilen bu düzene boyun eğmiş olan üniversite senatolarının ve akademik kadrolarının da. Ama ilginç olan aynı üniversite ve akademisyenlerin tek düzeliğe bozan Boğaziçi'nin direnişi karşısında saray iradesini destek veren bir açıklama yapmaktan da kaçınmaları. Nitekim bu durum iktidar medyasında da eleştirildi. Kendini iktidara yakın olarak tanıtan akademisyenlerden neden doğru düzgün bir tavır görmüyoruz, neden çekiniyor ve susuyorlar, hala baskı altındalar mı, korkuyorlar mı gibisinden sözlerle sorgulandı. Görünen o ki Boğaziçi olayı son olarak ona yapılan emrivaki ve dayatma kendilerine yapıldığında teslim olup boyun eğen diğer üniversiteleri iki arada bir derede bıraktı. Destek veremedikleri Boğaziçi'ni eleştirmeyi de kendilerine yediremiyor olmalılar. Ne de olsa akademik şahsiyetleri var. Onun için evvelce dışarıda bir yerde Ermeni soykırımı tasarısı kabul edildiğinde veya içeride Anayasa Mahkemesi barış akademisyenler için o kararı verdiğinde devlet refleksine uygun şekilde peş peşe bildiri yayınlayan üniversiteler sıra dışı bir duruş ortaya koyan Boğaziçi'ne karşı aynı tutumu sergileyemiyorlar. Öğrencilere Boğaziçi'li misiniz, Boğazdışılı mısınız bilmem, biz eylem falan yapmayız, bir gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz gibi zarif sözlerle ayar vermeye kalkan ilahiyet dekanını ise iktidar bile savunamadı. Buna mukabil Boğaziçi'ne yapılan emrivakinin yanlışlığını seslendirip öğrencilerin ve öğretim üyelerinin direnişini destek veren akademisyenlerin çıkışları makes buluyor.
Esfender Korkmaz, 19 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde kamu özel işbirliğinde karabet başlıklı yazısına yer veriyor. Yap işlet devret modeli bir kamu altyapı yatırımının veya hizmetinin finansmanı özel bir şirket tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi ve belirlenen bir süre için işletilmesi süre sonunda özel sektörün işletmekte olduğu tesislere bakımı yapılmış, eksiksiz ve işler durumda devlete devretmesidir. Söz gelimi Göcek Tüneli'nin bir tarafı bu modele göre yapılmıştır. Kar ve zararına devlet karışmıyor, 12 yıllık süre sonunda tünel devletin malı olacaktır diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye'de kamu özel işbirliği KÖİ ile yap işlet devret modeli farklıdır. Çünkü KÖİ modelinde kar müteahhidin, zarar halkındır. Böyle bir anlayış piyasa ekonomisi mantığına uymaz. Bu yolla yapılan köprüler, geçitler, karayolları, hastaneler ve hava alanları kârı müteahhitlere ait olmak üzere yap, işlet, devret modeline göre de yapılabilirdi. Ama modelde müteahhidin kâr talep garantisiyle sağlama bağlanmıştır. Zarar ise halka sosyalize edilmiştir. Dahası altyapıyı yapmak devletin görevidir. Oysa ki bütçelerde yatırımlar için ayrılan pay sermaye transferlerini sayarsak en fazla bütçenin %6'sı kadardır. Ama talep garantili köy projeleri uzun süre bütçeyi esir alacaktır. Zaten bütçenin bir kısmı popülizme gidiyor. Bir kısmı da YÖİ'ye gidiyor. Daha da gidecektir. Bu defa gelecek iktidarların elinde bütçe kalmayacak. Yani köy benden sonra tufan demektir. Mali ve siyasi olarak meyvesini iktidar topluyor, maliyetini gelecek iktidarlar ve halk çekecek. Bu bir cin fikri değil mi? Ama rasyonel ve iktisadi olmayan cin fikirler her zaman toplumun geleceğini ipotek altına almıştır. Kalkınma Bakanlığı'nın dünyada ve Türkiye'de kamu özel işbirliği uygulamalarına ilişkin gelişmeler diye bir raporu var. Dünyadan köy verileri verilmiş ama dünyada talep garantisi veren bizden başka ülke olmadığı yazılmıyor. İstisna olabilir ancak ben talep garantisi veren ülkeye rastlamadım. Öte yandan bu yayında yatırımların fizibilitesi ve devlete maliyetinin projeksiyonları yoktur. Bu konuda kimse bir şey bilmiyor. Halk neden vergi verdiğini iyi bilmelidir. Aksi halde vergiye karşı direnç artar. Bildiğimiz tek doğru bir otomobilin İstanbul'dan İzmir'e gidiş geliş köprü ve yol paralarının 800 lira tuttuğudur.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suriye'de işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayet.
Değerli dinleyiciler, Suriye'de son 10 yılda işlenen korkunç cinayetlerden ibret verici bir rivayeti paylaştığımız sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
IŞİD teröristleri hatta görecede bile Müslüman değildi ve Müslüman gibi davranmazdı. IŞİD komutanları namaz kılmazdı ve cihat etmek namaz kılmaktan daha üstün olduğunu ileri sürüyordu. IŞİD iktidarı baştan başa şiddetti.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Suriyeli muhalif Ebu Beşir'in Suriye'de bazı kentlerde itirazların başlaması ve muhaliflerce ele geçirilmesi ve ayrıca tekfirci IŞİD terör örgütünün bu ülkeye girmesi ve Halep ve diğer bazı kentleri işgal etmesi üzerine bu gelişmelerden çok mutlu olduğunu ve ailesini de yanına alarak Şam'dan Halep'e göç ettiğini, fakat pek uzun bir süre geçmeden IŞİD şiddeti ve diktatörlüğüyle tanıştığını anlattık. Bu arada Ebu Beşir'in tek erkek evladı da IŞİD teröristlerine kandığını ve örgüte katıldığını ve sonunda da öldürüldüğünü anlattık.
Ebu Beşir bu konuda şöyle diyor. Hatırlıyorum, oğlum Beşir IŞİD'in askeri komutanlarını anlatıyor ve hiçbirinin Arap olmadığını ve Çeçenistan ve İsrail'den geldiklerini ve onun gibi yeni üyelere askeri eğitim verdiklerini anlatırdı. Beşir benim tek erkek evladımdı ve ölümü bana çok ağır geldi. Kendi kendime bu nasıl bir felakettirdi ki Suriye halkının başına geldi diye soruyordum. Neden bu hale geldik? Biz refah ve huzur içinde yaşıyorduk. Neden kendi elimizle bunları yok ettik? Neden Beşar Esad karşıtlarına aldandık? Beşar Esad nereye, IŞİD nereye diye kendi kendimi sormadan edemiyordum. Suriye halkı Beşar Esad hükümetinden kurtulmak için ayaklandı. Fakat IŞİD hükümeti gibi çok daha sert ve mantıksız bir hükümetin tuzağına düştü. Ben çok pişmandım ve oğlumu da bu batıl yolda kaybettim. Şimdi Şam'a geri dönmek istiyordum fakat IŞİD izin vermiyordu.
Ancak bu pişmanlığı duyan bir tek Ebu Beşir değildi. Şimdi IŞİD'in işgal ettiği tüm kentlerde yaşayan insanlar benzer bir şekilde pişmanlık duyuyordu. Ebu Beşir bu durumu şöyle anlatıyor. IŞİD'in sultası altında bulunan kentlerde hayat her geçen gün daha da zorlaşıyor ve halkın hoşnutsuzluğu da artıyordu. Bir dönem IŞİD onlarla uğraşamayacağını ve sadece Şia Müslümanları ve Beşar Esad hamilelerini cezalandırdığını düşünen Ehl-i Sünnet şimdi şiddetle pişmanlık duyuyordu. Ancak iş pişman olmaktan geçmişti ve şimdi biz de IŞİD'in haşim ve mantıksız sultası altındaydık.
Ebu Beşir şöyle devam ediyor. IŞİD İslam dinini ters yüz etmişti. Şimdi biz Suriye halkı İslam adına, İslam'a aykırı işler yapanların tutsağı olmuş ve onlara katılmaktan başka çaremiz kalmamıştı. IŞİD teröristleri muhaliflerini şiddet